Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Gazali Mektebi programında bu hafta inşallah İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Minhacül Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin kitabında insanın düşmanlarından birisi olan ve Allah Teala'nın rızasını kazanmaya, onun rızasına erişmeye mani olan unsurlardan bir tanesini ele almaya çalışacağız. İmam Gazali bunları insanın ayağına takılan prangalar olarak değerlendiriyor ve geçtiğimiz haftalarda bunların neler olduğunu kısmen söylemiştik. Diyor ki İmam Gazali Minhacül Abidin'de insanın akabe olarak yani karşılaştığı duraklar itibariyle dört tane ayağına takılan manisi vardır, prangası vardır. Bunlardan bir tanesi nefistir. Diğeri dünyadır, diğeri mahlukattır, bir diğeri ise şeytandır. İçlerinde en sinsi olanı nefistir. Sıklıkla karşılaştığı ve kısmen mukavemet gösterebileceği nitelikteki olanlar ise dünyalıklar ve mahlukattır. Bunların içerisinde düşmanlığını alenen belli eden ve açıkça düşmanlık yapan ise şeytandır diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın kendisinin düşmanı olduğunu ve Müslümanların da, müminlerin de, inanan insanların da onu düşman bellemesi ve düşman kabul etmesi gerektiğini bildiriyor ve emrediyor. Fettahizuhu aduvva buyurarak şeytanı kesinlikle ve kat'i surette düşmanınız olarak kabul ediniz buyuruyor. Yaşadığımız dünyada düşmanın alenen belli olması durumunda hiçbir kimse düşman ile dostluk kurmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde şeytanın bir düşman olduğunu innehu lekum aduvvun mubin sizin için kayda sizin için şüpheye mahal bırakmayacak surette bir düşmandır, apaçık düşmandır. O halde buna karşı uyanık olunuz, yakaza halinde olunuz, agah olunuz buyurarak şeytanın insan için bir düşman olduğunu ve Allah Teala'dan uzaklaştırmak gayesinin temel gayesi olduğunu Kur'an-ı Hakim bizlere alenen bildiriyor. Bu sebeple İmam Gazali Yahya bin Muaz'ın şu sözünü naklediyor. Şeytanın ne kadar kuvvetli ve ne kadar sinsi olduğunu göstermek maksadıyla diyor ki şeytan boştur. Yani şeytanın tek meşgalesi insana ve özellikle Müslümana musallat olmaktır. Oysa sen meşgulsün. Yani senin okumaların var, ailen var, nafaka temin etme zorunluluğun var, meşguliyetin var, mesain var, amirin, memurun var, müdürün var. Hasılı kelam bütün bunların içerisinde Allah Teala'nın rızasını kazanmak gibi bir meşgalen var, meşguliyetin var. Oysa şeytan boştur. Tek meşguliyeti seni yoldan çıkarmak. وَهُوَ يَرَاكَ وَاَنَّكَ لَا تَرَاهُ diyor devamında Yahya bin Muaz. Sen onu göremiyorsun. Ancak o seni her halükarda ve her durumunda görüyor. Şeytanın bu noktadan bakıldığında da sana musallat olması, seni ayartması, senin ayağını kaydırması gibi seni gördüğü için daha üstün, daha fari, daha bariz, daha kuvvetli bir vasfı var. Sen onu bazen unutabiliyorsun. وَاَنَّكَ تَنْسَاهُ وَهُوَ لَا يَنْسَاكَ. Sen onu bazen unutabiliyorsun. Gerek mevcudiyetini, gerek düşmanlığını, gerek onun seni gördüğünü, gerek onun boş olup senin meşgul olduğunu, gerek onun Allah'ın düşmanı olduğunu unutabiliyorsun, hatırından çıkarabiliyorsun. Bazen senin sağından yaklaşıyor, bazen solundan yaklaşıyor, bazen seni ailenle tehdit ediyor, bazen farkına varmadan eşinle, çoluk çocuğunla tehdit ediyor. Şunu yapmazsan, bunu kazanmazsan, bu şekilde bir yol, yordam izlemezsen, gayrimeşru olan şu işlere tevessül etmezsen, sen de herkesin yaptığı gibi yapıvermezsen, nasıl olsa herkes yapıyorsa meşrudur, mübahtır. O halde senin de yapman lazım. Bunu yapmazsan dersinden geri kalırsın. Okulunu bitiremezsin. İş bulamazsın. Sınavı geçemezsin. Bu türlü gayrimeşru işlere girişmeyen artık kimse kalmadı. O halde senin de bu türlü bir gayrimeşru işe girişmen onun gayrimeşru olduğunu göstermez. Herkes yapıyorsa ve çoğunluktaki insanlar bu türlü bir şeye tevessül ve teşebbüs ediyorsa o halde artık bu meşrudur, mübahtır, örf haline gelmiştir, adet haline gelmiştir. Bu artık kötü alışkanlık olarak telakki edilemez gibi telkinlerini, yönlendirmelerini, ayartıcı vasıflarını, insanın zihnini bulandıran ve kalbinde kötü bir, kara bir nokta olarak yer edinen vesveselerini sen unutsan da o seni unutmuyor. Onun yegane işi seni yoldan çıkarmak. Onun varlık sebebi insanları ve özellikle Müslümanları Allah'a düşman etmek, cennetten uzaklaştırmak, cehenneme girmelerine sebebiyet vermektir. Sen şunu unutuyorsun diyor Yahya bin Muaz Errazi, İmam Gazali naklediyor. O varlık sebebi olarak yanına cehenneme kendiyle beraber girecek insanlar edinmekle mükelleftir. Şeytan cehenneme girerken yanında yoldaşlar, önünde arkadaşlar, arkasında dostlar, ahbaplar bulmakla, sayısını artırmakla mükellef, varlık sebebi olarak kendisiyle beraber cehenneme girecek insanlar oluşturmaktır. Allah Teala'nın yoluysa, ki ayet-i kerimelerde beyan edildiği üzere, Allah Teala insanların kurtuluşa ermesini, cennete girmesini, kendisinin rü'yetiyle müşerref olmasını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmesini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'inin başında buluşulmasını, onun ashabından, onun kardeşlerinden olunmasını Allah Teala bizlere emrediyor. Şeytan diyor işte Yahya bin Muaz, seni unutmaz, hiçbir zaman görevini ihmal etmez. Onun mesleği insanlar yoldan çıkarmaktır. Dolayısıyla mesleğine, mesaisine, sadakat noktasında şeytandan daha kendine ve kendi işine önem veren belki kimse yoktur. O yüzden o seni unutmaz diyor. Ancak sen onu unutabiliyorsun. Devamında şeytanın kendinden olan arkadaşları olduğu gibi yine senin nefsin, içinde taşıdığın nefis, şeytana yardımcı olan, onun önünü ve yolunu açan bir dosttur, bir asker arkadaşıdır. Onun önünü açan bir kumandandır kimi zaman yeri geldiğinde. Dolayısıyla sen içinde onun yardımcısı olan, onun önünü açan, ona yarenlik eden ve onun vesveselerini kalbine yerleştiren, hakeza onunla beraber hareket edip aynı misyona, aynı doğrultuya, aynı hedefe odaklanan bir nefis taşıyorsun. Ve bu nefis senin yanında ve senin içinde olmana rağmen onun dostudur. Yahya bin Muaz'ın bu sözlerini İmam Gazali rahmetullahi aleyh, şeytanın ne kadar büyük bir düşman olduğunu ve şeytanın varlık sebebini ifade ederken Müslümanların da yakaza halinde uyanıklık içinde olmasını belirtirken bunları söylüyor. İmam Gazali bununla beraber diyor ki, şeytan ile mücadele edebilmek ve şeytana mukavemet gösterebilmek için iki noktayı unutmayacaksınız. İki noktayı hatırınızda tutarsanız ve iki noktaya önem verirseniz, şeytana karşı en azından bir bağışıklık kazanmış, bir bilinçli duruş sergilemiş olursunuz diyor. Birincisi, şeytan Müslüman için apaçık bir düşmandır. Düşmanın olduğunu unutma. Hiçbir kimse dostuna gösterdiği sadakati ve dostuna gösterdiği samimiyeti düşmanına gösteremez. Düşmana muhabbet duyulmaz. Bir insan celladına aşık olmaz. Çoğu zaman şöyle diyoruz bir durumla karşılaştığımızda veya bir söz söylemek gerektiğinde veya bir hareket, bir hamle yapmak gerektiğinde, ya şeytan diyor ki şöyle şöyle söyle, şöyle şöyle yap. O halde şunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu önce kendi nefsime söylüyorum. Şeytan diyorsa yapmamak gerekir. Ya şeytan diyor ki şöyle yap, o halde onu yapmamak gerekir. Bu sözün, bu telkinin, bu duruşun, bu tavsiye ve telkinin nereden geldiğini biliyoruz. Bunu bize şeytan söylüyorsa yapma. Şeytan söylüyorsa sen söyleme. Şeytan söylüyorsa onun tam aksini yap. Hani İmam Şafii rahmetullahi aleyhi isnat edilen bir söz, bir cümle vardır. Son zamanlarda çokça gündeme gelen ve karşımıza çıkan bir husustur. Dostumu nereden tanırım, dostumu ve düşmanımı nasıl ayırt ederim diye kendi kendine soruyor ve diyor ki, eğer düşman okları, bütün düşmanlar Allah Teala'nın düşman olarak kabul etmediğimizi istediği kimseler, kesimler, kitleler, Allah Teala'nın rızasından ulaştıracak olan mercilerin okları, yani düşman okları toplu bir şekilde aynı noktaya doğru gidiyorsa, o okların hedefinde olan kimse veya nesne veya kitle veya kesim benim dostumdur diyor. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyor. Özellikle Allah düşmanına düşmanlık eden kimseler bizlerin dostudur. Şeytan, hülasa İmam Şafii şöyle buyuruyor. Düşman oklarını takip ederim. Düşman okları nihayetinde beni gerçek ve esas dosta ulaştırır. O halde bir kimse, bir Müslüman diyor İmam Gazali, Şeytanla alakalı olarak şunu zihninde bulunduracak. Hiçbir zaman ıslahı mümkün olmayan ve nihayetinde Müslümanları, insanları felakete ve helakete götürecek olan bir düşman olduğunu, şeytanın alenen düşmanlık yaptığını, düşmanlığını gizlemediğini, düşmanlık yapmak için varlık gösterdiğini ve insanları cennetten uzaklaştırıp cehenneme götüreceğine dair vaatte bulunduğunu unutmayacaksın. Ayet-i kerimede Elem a'ahed ileykum ya beni Adem ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Yasin suresinde ifade edildiği üzere az önceki beyan ettiğimiz şekliyle Allah Teala insanlardan Adem oğlundan bir söz alıyor. Ona ibadet etmeyeceksiniz. Onun dediğini yapmayacaksınız. Helallerini helal, haramlarını haram kabul etmeyeceksiniz. Bakınız ibadet dediğimizde ayet-i kerimenin tam manasını verelim. Allah Teala Adem oğlundan şeytanı düşman olarak kabul edeceklerine ve ona ibadet etmeyeceklerine dair bir söz alıyor. Allah Teala buyuruyor. Sizden söz almadım mı ben? Siz bana söz vermediniz mi? Ona ibadet etmeyecek, onun yolunu yolunuz bellemeyecek, onun gösterdiği hedefe doğru gitmeyecek, onun yolunun yoldaşı olmayacağınıza dair bana söz vermediniz mi? İnnehu leküm aduvvun mubin. Talilun lima sebeka diye ifade edilir tefsir ilminde. Çünkü niçin ona ibadet edilmeyecek? Çünkü o apaçık, düşmanlığını gizlemeyen net bir düşmandır buyuruyor. O halde şunu sormak ve cevabını kendi içimizde bulmak gerekiyor. Bugünlerde çok konuşuyoruz takva nedir, ibadet nedir diye veya zikir nedir diye. Bu kitabı Afrikalı öğrencilerle okurken çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yani maşallah kendilerini geliştirmişler ve buradaki birçok hocaya bile bu Afrikalı kardeşlerimiz kimisi Çad'dan, kimisi Mali'den, kimisi Burkina Faso'dan, kimisi Nijer'den, kimisi Nijerya'dan, kimisi Fildişi sahillerinden ve dünyanın muhtelif ülkelerinden yani Afrika bölgesindeki muhtelif ülkelerden buraya okumaya gelen kardeşlerimizle dersler yapıyoruz. Bu kitabı okuyoruz onlarla ve orada bazı şeyler özellikle önemli noktalara temas edip ifade ediyorlar ki diyoruz ki bu arkadaşlar aslında ders almaya değil. Ders almaya ihtiyaçları yok. Bu kimseler doğrudan doğruya ders verebilecek nitelikte ilmi müktesebatı olan, ufku ve mefkuresi olan kimselerdir diye söylemediğimiz ve ifade etmediğimiz zamanlar neredeyse olmuyor. İşte orada konuşurken bazen hatırımıza geliyor ve konuşuyoruz. Diyoruz ki ibadet sadece belirli fiillerin yapılmasından ibaret değildir. Yani bir kimse sadece namaz kılmak suretiyle, bir kimse sadece zekat vererek, bir kimse sadece hac yaparak, sadaka vererek veya oruç tutarak ibadet yapmış olmaz. Yapmış olduğu hangi fiil, hangi iş olursa olsun, yazmış olduğu hangi makale veya yazı olursa olsun, söylediği hangi söz veya yaptığı hangi konuşma olursa olsun, hangi tür işi yapıyorsa ve hatta ne şekilde ve hangi maksatla uyursa uyusun, Allah Teala'nın rızasını kazanma doğrultusunda bir niyeti varsa, kalbinde bir iş yaparken Allah'ın rızasını kazanmak, bir şey söylerken Allah Teala'nın rızasını celbetmek, bir yazı yazarken hak ve hakikatin birilerine ulaşması için Allah'ın rızasına erişmek için bir vesile olduğunu düşünmek gibi düşünceler varsa, hatta bir kişi uyurken daha iyi ibadet edeyim, Allah Teala'nın dinine daha güzel hizmetler yapayım, bünyemin de üzerimdeki cesedimin, bedenimin üzerimdeki hakkını da tevdi edeyim ve Allah'ın rızasına ulaşacak surette bir güç toplayayım diye bir maksatla ve gayeyle niyeti bu şekilde bir doğrultuda uyuyorsa o bile ibadettir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ya, oruç tutan kimsenin uykusu bile ibadettir. Farz namazların ve farz ibadetlerin dışındaki diğer ibadetlerden evladır ve ibadet kabilinden bir iştir. Çünkü uyuduğu zaman en azından menfi bir hareket sergilemiyor. Bir günaha girecek iş ve işlem yapmıyor. Gözüne, kulağına, diline, eline ve ayağına hülasa uzuvlarına sahip oluyor. Oruçlu bir kimsenin göstermiş olduğu sabrı takviye etmesi mahiyetinde uykusu bile ibadettir buyuruyor. İmam Gazali'nin söylediği birinci söz, şeytanı niçin düşmanın belleyeceksin ve onunla gerçek manada cidal edeceksen, ona bir mukavemet göstereceksen, birincisi onun apaçık düşmanın olduğunu hatırından çıkarmayacaksın. İkincisi, şeytan sana düşmanlık etmek için yaratıldı. Cibilliyetinde, haysiyetinde, özünde ve mahiyetinde, DNA'sında
hiçbir zaman ıslah olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebeple şeytanı ıslah etmek gibi, yani şeytanı Müslümanlaştırmak gibi bir misyon, Müslümanın misyonu ve bakış açısı değildir. İnsan şeytana alimlik yapamaz, hocalık yapamaz, mürebbilik yapamaz, öğretmenlik yapamaz, ebeveynlik yapamaz. Çocuğu gibi besleyip onu geliştiremez, onu sevemez. Mahiyetinde, varlık sebebinde şeytanın düşmanlık vardır. Bu şuna benzer, elmayı ağaçtan koparıp bunu bir takım işlemlerden geçirmek suretiyle bu elmayı karpuza dönüştüreceğim demek gibi bir şeydir bu. Nasıl ki insanların bilgilerini yazmak, kaydetmek ve bir takım işlemleri yapmak için icat edilen bilgisayarı araba gibi kullanmak mümkün değilse, nasıl ki bir telefonu kalkıp da olta olarak balık tutmak amacıyla kullanmak mümkün değilse, nasıl ki bir pencereyi kalkıp da ahşap bir lambir gibi kullanmak veya laminat parke gibi kullanmak mümkün değilse, nasıl ki bir koltuğu efendim bir kalem gibi, bir kağıt gibi kullanmak mümkün değilse, nasıl ki icat edilen veya Allah Teala tarafından yaratılan herhangi bir şeyi maksadı dışında ve varlık sebebi dışında bir şey için kullanmak mümkün değilse, şeytanı ehlileştirmek gibi, şeytanı Müslümanlaştırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Müslüman her halükarda ve her durumunda şeytana karşı açık, ayık, uyanık ve bilinçli olmalıdır. Çünkü şeytan sinsidir. Islahı mümkün değildir. Islah olduğunu düşündüğümüz en zayıf noktamızdan girip, bizim yumuşak karnımızdan girip, bizi hakeza alt etmesi ve mukavemet göstererek galip gelmesi, muzaffer olması söz konusudur. Hal böyle olunca bir kimsenin şeytana karşı yelkenlerini indirmesi bir Müslümanın yapabileceği iş değildir. İmam Gazali bu sebeple varlık sebebi ve yaratılış gayesi insanlara, Müslümanlara düşmanlık etmektir. Düşmanlığını canlı tutacaksın. Kinini, nefretini, öfkeni şeytana karşı bilinçli ve canlı tutacaksın diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bu noktadan bakıldığında bir kimsenin başına gelen herhangi bir şeyde kendine veya kadere dair tenkitlerini, Allah korusun isyanını yöneltmesi yerine şeytana mağlubiyetini göz önünde bulundurarak kendini düzene sokması, efkarını düzene sokması, imanını muhkem hale getirmesi, nerede acaba açık verdim veya nerede bir tökezleme yaşadım veya nerede taviz verdim diye sormamız gerekiyor kendimize. Birçok yerde şeytanın sağdan yaklaşması gibi bazı ifadeleri duyuyoruz. Fatır suresinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Oradaki garur ifadesi esasında şeytan diye tercüme edilse de, meali yapılırken bu kelimeye şeytan anlamı verilse de, esasında aldatıcı olan her şey garur olarak ifade edilir ve isimlendirilir. Muhter veya mağrur mesela, mağrur olmak, aldanmak, insanın kendisini aldatması, oldum derdine düşmesi veya kendinin artık başka bir şeye, ilme, irfana, şeyhe, öğrenciye veya ıslaha, gelecek bir telkin ve tavsiyeye, bir nasihate ihtiyacı olmadığını düşünecek surette olgunlaştığını ve olduğunu, piştiğini ve artık kıvama geldiğini düşünmesi mağrur olmasıdır, aldanmasıdır. Dolayısıyla ayet-i kerimede zikredilen وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ tercüme, yani meali verilirken şöyle söyleniyor: şeytan sakın ola ki sizi Allah ile kandırmasın, Allah ile aldatmasın. Burada işte şeytanın sağdan gelmesi gibi bir durumdan bahsediliyor. Halbuki insanı Allah ile aldatan sadece şeytan değildir. İnsanlardan da hakeza şeytanlaşmış kimseler vardır. İnsanı Allah Teala'nın ismini zikrederek aldatanlar vardır. Cinlerden hakeza şeytanlaşmış cinler vardır, insanı aldatırlar. Ancak bizim sıklıkla karşılaştığımız insanın insanla imtihan olması, eviyle, evliliğiyle, çoluk çocuğuyla imtihan olması, öğrenci veya hocasıyla imtihan olması, memuruyla veya amiriyle imtihan olması, bütün bunların her birisi insan aldatabilecek potansiyele sahip. O yüzden Allah Teala hiçbir kimse sizi Allah'ın ismini vermek suretiyle, size hoş görünmek maksadıyla veya sizin hoşunuza gidebilecek ve Allah'ın rızasını kazanabileceğinizi düşüneceğiniz şeyleri zikrederek Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatanlara karşı uyanık olunuz buyuruyor Allah Teala. İmam Gazali de buyuruyor ki bu noktada şeytan bazen doğrudan doğruya insanlara kötü fiilleri yapmayı telkin etmez. İçki içen insanla yani Müslümanla meşgul olduğu ve uğraştığı kadar uğraşmaz. Hani şöyle söyleniyor mesela, işte hafızların şu kadar şeytanı olur. 10 tane, 20 tane, 100 tane şeytanı olur vesaire diye. Evet, insan ibadette derinleştikçe, Kur'an-ı Kerim ile meşguliyetini artırdıkça, hayır hasenat ile meşguliyetini artırdıkça artık şeytan bu kimseyle meşguliyetini daha da artıracaktır. Çünkü her bir insan, her bir kimse, her bir merci, hülasa her bir varlık yatırım yapabileceği nitelikteki verimli ve mümbit topraklara yatırım yapmak ister. İçki içen bir kimseyle, zina yapan bir kimseyle, Allah korusun, haram yiyen bir kimseyle şeytan niye uğraşsın ki? Durduk yere niçin ona içki içiyorsa bir şişe, bir kadeh içtiysen iki tane iç demesine zaten lüzum yok. Niye yok? Çünkü zaten içkinin bir şişesi de, bir kadehi de, bir yudumu da haram, bir fıçısı da haram. Zina yapan bir kimsenin daha büyük bir zulüm yapmıyorsa bir tane zina yapması, iki üç tane zina yapması arasında bir fark yoktur. Şeddeli zani demektir. Yani büyük bir günaha girmiş, kebairini artırmış demektir. Ancak diğer tarafta böyle gül gibi, mis gibi namaz vakitlerine riayet eden, ibadetlerine sadakat gösteren, Allah Teala'ya vermiş olduğu söze riayet eden, gül gibi, mis gibi, safi, arı, duru, kuru, tertemiz bir delikanlı, bir Müslüman var. Şeytan için bu münbit, verimli bir toprak demektir. Yani yatırım yapılabilecek bir merci demektir. Onun namazlarından alıkonulması, onu ibadetlerden alıkoyması, ibadetlerden soğutması veya zihnini bulandırması, itikada ve kadere dair soru işaretlerini artırması veya isyana teşvik etmesi, namazları basit göstermesi, farzları kılıyorsa sünnetlerini terk etmeye dair teşviklerde ve telkinlerde bulunması, gözüne dünyayı sanki dünyayı fethedecekmiş, önünde de tek engel kılmış olduğu namaz varmış gibi göstermesi, sanki bütün dünyayı İslam ile, İslam boyasıyla, İslam kalkanıyla kuşatacak ve İslam boyasıyla boyayacakmış gibi gösterip, oruç tutuyorsun ama güçten kuvvetten düşüyorsun, bu oruç senin Allah'ın dinini insanlara anlatman için mani oluyor diye böyle mugalatalar, demagojiler ve insanı aldatan saçmalıklar şeklinde göstermesi. Sen aslında bütün insanlara parasal noktada yardım edebilirsin ancak vermiş olduğun sadakalar ve vermiş olduğun zekatlar senin belini büküyor. Sanki insanlara hizmet etmenin önündeki yegane engel tutmuş olduğu oruçlar, kılmış olduğu namazlar, vermiş olduğu zekatlar, yapmış olduğu hac ve umreler varmış gibi göstermesi şeytanın işte insana, Müslüman bir gence, Müslüman bir kimseye sağdan yaklaşması gibidir. Diyor ki mesela, diyorlar ya, dünyada bu kadar kan, zulüm, gözyaşı, yokluk, açlık varken niçin kalkıp da siz milyonlar harcamak suretiyle, yüz binlerce lira harcamak suretiyle hacca gidiyorsunuz? Bunların her birisini infak edin, insanlar kurtulsun. Bir şeyi diğerine, yani iyi bir iş yapmak için ibadetten feragat edilmez. Bu şuna benzer, dışarıda tebliğ edilmesi gereken ve ulaşılması gereken insanlar var. O halde sen namaz kılmakla meşgul olma, namaza vakit ayırma. Dışarıda insanlara Allah'ı, insanlara İslam'ı, Allah Teala'nın Resulünü tebliğ et gibi bir yaklaşımdan farkı yoktur. Yani bizim tebliğimize ve irşadımıza namaz mani olmuyor. İnsanların açlığına, susuzluğuna çare bulabilmek adına yapmış olduğumuz hac ibadetine dair harcadığımız paralar mani olmuyor. Ya önünde paralar, ya yani bu şekilde yapılan masraflar ve harcamalar insanlara ulaşmamızın önündeki temel ve yegane engel değildir. Diyor ki işte İmam Gazali rahmetullahi aleyh, şeytan bazen böyle verimli bir yatırım yapılabilecek toprak gibi gördüğü bazı kimselere ibadetiyle yaklaşarak, ona sağdan yaklaşarak, ibadeti üzerinde bir takım oyunlar oynayarak itaatini, ibadetini, kulluğunu gevşetmeye, onu o türlü ibadetlerden geri bırakmaya ve alıkoymaya dair 7 tane adım izler diyor. 7 merhalesi vardır diyor. Mesela önce seni o türlü bir ibadetten alıkoyar, yasaklamaya çalışır, önüne engeller çıkarır. Hal böyle olunca Şunu düşünmek gerekir diyor İmam Gazali, yapmış olduğum bu ibadete esas muhtaç olan benim. Allah Teala'nın böyle bir ibadete ihtiyacı yok. Şeytan her ne kadar beni bundan alıkoymaya çalışıyorsa, burada ibadet edildiğinde Allah'ın ihtiyaç duyduğu bir şeyin önüne geçmeye değil, benim muhtaç olduğum temel ahiret rızkıma mani olmaya çalışıyordur diye düşünmek gerekir diyor. İkincisi, İmam Gazali diyor ki, şeytan bir Müslümanı ibadetten alıkoyarken erteleme ve erteletme içgüdüsüyle, bilinciyle hareket ettirir. Der ki mesela, sen bunu ileride yaparsın, yaşlanınca namaz kılarsın, zengin olunca sadaka verirsin, sıhhatin yerine gelince oruç tutarsın, yaz sıcaklarında oruç tutmak yerine bunları kazaya bırak, kışın vakitler böyle biraz daha gündüz vakitleri kısaldığında tutabilirsin. Bu nafile oruçlar da zaten sizi okumaktan, yazmaktan, hizmet etmekten alıkoyuyor, ayağınıza pranga oluyor. O yüzden tesvif dediğimiz, erteleyerek, yarın yaparım, ileride yaparım, sonra yaparım, sonra barışırım, sonra selam veririm, sonra konuşurum, küskünlüklerimi, kırgınlıklarımı ileride hallederim, şimdi vakti değil diye erteleterek bir ibadetten, bir taattan alıkoyarak sizleri o ibadetten uzaklaştırır diyor. Cenab-ı Peygamber helekel müsevvifun buyuruyor. Yarın, yarın, yarın diyerek erteleyenler, vaktinde ve zamanında yapılması gereken bir işi sonraki günlere ve saatlere erteleyen kimseler yarın gelmeden helak oldu buyuruyor. O yüzden şeytanın ikinci bir zırhı ve kalkanı erteletmektir. Üçüncüsü diyor İmam Gazali, bazen de böyle anlam verilemeyecek surette acele ettirir. Hemen yap, hemen git, hemen işle, hemen söyle. Dolayısıyla acele ettirmek suretiyle, acele ettirerek insan zihnini bulandırır. Yapılacak olan bir işi kamil ve en güzel surette yapılabilecek iken, acele ettirerek onu noksan, eksik, problemli, pesbayı halde yapılmasına sebebiyet verir. Yani düşününüz, bu kişi gece teheccüd namazına kıldığında evradı ezkarını, ibadetlerini gözyaşlarıyla ve içten bir yakarışla yerine getirecek. Bunu da zaten yapması kaçınılmaz. Bu adam gece kalkmış, teheccüd namazı için seccadesine oturmuş, evrad-ı ezkarını, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve dualarını mahfi olarak yapıp içten bir şekilde duasını yalvara yakara bir yakarışla yapmaya çalışacak. Şeytan bunu görüyor, diyor ki bunu artık bu türlü bir ibadetten alıkoyamam, ne yapayım? O halde bunu böyle hızlı hızlı yaptırayım. Şunu da söyle, bunu da iste, şu namazı da kıl, bu Kur'an-ı Kerim'i oku, bu sureye geç, bunu yap, şunu yap derken nihayetinde bir yamalı bohça gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ne yaptığı ibadetten bir haz almış, ne duasını tam yapabilmiş, ne Kur'an-ı Kerim'ini tam okuyabilmiş, ne kıldığı namazı kamil manada kılabilmiş. Evet, nihayetinde bu türlü fiiller yapılmış, ancak nitelik itibariyle, keyfiyeti itibariyle, muhtevası itibariyle yamalı bohça gibi bir şey ortaya çıkmış. Dolayısıyla üçüncü surette acele ettirir diyor. Dördüncüsü, insanlara gösteriş yapmak maksadıyla amel ettirir. Yani bu ibadeti yapacaksa insanların gözüne sok. Senin ibadet yaptığını, çalıştığını, gayretli olduğunu görsünler, bilsinler diye ibadetin ihlasını zedeleyecek şekilde telkinler verir. Bir diğeri diyor İmam Gazali, beşincisi, o ibadeti yapması kaçınılmazsa kendini beğenme hastalığıyla bu kişiyi mağdur eder. Ne kadar güzel yapıyorsun, ne kadar güzel konuşuyorsun, ne kadar güzel yazıyorsun, senin kadar ibadet edeni, senin kadar hizmet edeni, senin kadar mesaisinde sadakat göstereni, insanlara senin kadar yönlendirip onları irşad eden yoktur diye ibadetteki ihlası ve takvayı kaçıracak nitelikte ucup ve taaccüp dediğimiz kendini beğendirerek ibadetini ifsad eder. Bir diğeri ise diyor ve en tehlikelerinden bir tanesidir, buna ancak uyanık olan kimseler mukavemet gösterebilir. Diyor ki şeytan bazen gelir, sen bu işi gizli gizli yap, gizliden çalış, gizliden gayret et. Nihayetinde Allah seni zaten vakti geldiğinde insanlara gösterecek, insanların içerisinde bilinen, meşhur bir kimse haline döneceksin diye senin yaptığın işe riya sokmaya çalışır. Kendi kendini beğenerek ve vakti geldiğinde artık ben de meşhur olacağım, Allah yaptığım bu ameli insanlara duyuracak, bildirecek diye kalbine riyayı sokar ve sen bunun farkına bile varamazsın. Ancak uyanık kimseler bunu fark eder diyor. Yedinci olarak diyor ki şeytan şöyle telkin eder. Ya sen bu ibadeti yapıyorsun ama ne senin böyle bir
ibadete ve amele ihtiyacın var. Nitekim zaten sen mesrur, mes'ud, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve böyle bir ibadete dahi ihtiyaç duymayan herhangi bir durumun söz konusu değil. Yapacağın kadar ibadet yaptın, vazifeni yerine getirdin, işte günahlardan sakındın, haram işlemiyorsun, yani içki içmiyorsun, o halde namazı da kılmayıver. Sen sonuçta hırsızlık yapmıyorsun, o halde zekatını aksatsan da olur. Haram işlemediysen bu türlü farzlardan da yeri geldiğinde feragat edebilirsin diye yapmış olduğu bir takım güzel işleri kendisine çok güzel ve kurtarıcı yegane amel gibi göstererek insanı ibadetlerden alıkoyar diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Minhacül Abidin İmam Gazali'nin yazmış olduğu ahir ömründeki son kitabıdır. Ve burada Müslümanların, ibadet eden kulların cennete nasıl gidileceğine dair bir kılavuz, bir rehberlik, bir yöntem bilgisi ortaya koymaya çalışıyor. Ve bunu yaparken Allah Teala'nın kitabından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, alimlerin ve ariflerin hikmetlerinden bizlere bir demet sunmaya çalışıyor. Allah Teala bizleri kendisine hayrul halef eylesin. Layıkıyla ve hakkıyla anlamayı, layıkıyla ve hakkıyla Allah Teala'ya kulluk edebilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.